hafta yeni bir atasözü öğrendim. Ve öyle gider. Cahil adam neye benzer? Aslında bilen var mı? Cahil adam neye benzer? Biliyor musunuz? Bilen yokmuş. Cahil adam meyvesiz bir ağaca benzer. Atasözüne göre. Ve tabii ki doğruysa biz de meyve dolu ağaçlara benzemek istiyoruz, değil mi? En azından ben de öyleyim. Ve bugün meyve vermek ve verimlilikle ilgili konuşmak istiyorum. Ve meyve derken zaten bildiğiniz muzlar, portakallar, elmalardan bahsetmeyeceğim. Meyve bir isim yoktu. Ve ne isim gelecek? Sonuçlar, başarılar ve yapabildiklerimizi simgeleyecek bugün. Tamam, ilk sorum bu. Bilen var mı diye merak ediyorum. Biliyor musunuz Tanrı'nın Adam'a verdiği ilk emir neydi? Tanrı'nın verdiği yani Adam'a verdiği ilk emir neydi acaba? Geçen hafta da bakmıştık ona. Biliyor musunuz? Yani Tanrı'nın. Evet, Adam'a yani. Evet. Onu yiyecektik. Evet. Verimli olun ve çoğalın. Verimli olun ve çoğalın. Yani çoğalına bakmıştık geçen hafta çünkü anneler günü oldu. Biraz çocuklara baktık yani onlardan bahsettik. Ama bugün verimli olun dediğine bakacağız. Ondan sonra yeni antlaşmada İsa Mesih öğrencileriyle konuşurken meyveyle ilgili ne söyledi? Bir bakalım. Yani 15-16. Siz beni seçmediniz, ben sizi seçtim. Gidip meyve veresiniz. Meyveniz de kalıcı olsun diye sizi ben atadım, dedi İsa Mesih. Ve biz insan olarak tabii ki verimli olmak istiyoruz. Değil mi? Genelde verimli olmak istiyoruz. Ama o sadece bizden gelen bir istek değil. Yani Tanrı da başlangıçtan beri bizim verimli olmamızı da istiyor. Hem de hayatımızın kalıcı bir etkisi olsun diyor. Yani olmasını istiyor. Meyveniz olsun diyor Tanrı. Ama neden? Neden verimli olmamızı istiyor acaba? Neden? Din bize ne diyor? Din bize ne diyor? Meyvelerin sayesinde yani iyi işlerin aracılığıyla cennete gidersin diyor. Değil mi? Din öyle genelde. Yani Tanrı'ya hoşnut et, sevap yap, ondan sonra sevap günahtan fazla gelirse işte o zaman cenneti girersin diyor. Peki Tanrı ondan dolayı meyve vermeyi istiyor. Kurtulmak için meyve vermeliyiz. Önceden baktığımız ayette bir daha kez bakmazsak İsa ne dedi? Dedi meyve verdiğiniz için ben sizi seçtim. Onu demedi ama. Ne dedi? Siz beni seçmediniz. Ben sizi seçtim. Neden seçti dedi? Gidip meyve veresiniz. Meyveniz de kalıcı olsun diye sizi ben atadım. Yani ilk önce insan bizi seçiyor. Ondan sonra meyve vermemizi istiyor. İnternetten biraz ters geliyor aslında. Ama birkaç ay daha incelersek çok kısaca. Efesliler mesela ne diyor? Efesliler 2. İman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övülmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Çünkü biz Tanrı'nın yapısıyız. Ne güzel değil mi? Onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık. Neden yaratıldık? Onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık. Yani görüyor musunuz? Meyvemiz, meyvelerimiz sayesinde kurtulmuyoruz. Kurtulmuyoruz. Ama meyve vermek için kurtulduk. Yani hepimiz için Tanrı'nın önceden hazırladığı iyi işler var. Yani onun bize olan özel planı var demek. Çok süper bir müjde bence. Ve onu yapmak, tamamlamak üzere ve tamamlarken meyve vermek üzere yaratıldık. Çok iyi bir şey bence. İşte İsa imanlısı olmak için değil ama İsa imanlısı olduğumuz için yani sevap yapmak için değil ama İsa'ya göre yaşadığımız için meyve veriyoruz. Anlatabildim mi acaba? Umarım. Ama şimdi belki bunu aklınızdan geliyor ya da geçiyor. Bana benziyorsunuz eğer kesinlikle geçiyor. Tamam kurtuluşa kavuşmak için değilse, yani kurtuluş için meyve vermiyorsak neden verilmiyor olalım ki? Ne faydası var ki yani sevap yapmak ve meyve vermekle, yani onlar eşit değillerse neden verilmiyor olalım? Şimdi, Baba Tanrı sevapla kendimizi kurtarmamızı istemiyor. Zaten mümkün değil. İsa aracılığıyla kurtuluruz. Fakat onu tanımayan bir dünyaya kimliğini ve egemenliğini göstermek istiyor. Ve biz meyve vererek çevremizdekilere cenneti nasıl gözüktüğünü göstermemizi istiyor Tanrı. Çok iyi. Nasıl dua ediyoruz peki? Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin istediğin olsun. İşte Tanrı bizi kurtarır. Sonra onun yardımıyla meyve veriyoruz. Ve meyve vermek ne demek? Bence, sonra tartışırız isterseniz ama bence verimlilik bundan kaynaklanıyor. Tanrı'nın bize olan özel tanrıyı bulup izlersek işte o zaman Tanrı'ya meyve veririz. Ve verirken egemenliğini de yaşarız. Tamam, şimdi vaazımı bitirebilirim aslında. Ama maalesef devam edeceğim. Ve siz de tabii ki beni izleyeceksiniz. Ve biliyorum biz hikayeleri çok seviyoruz değil mi arkadaşlar? Yani Andy yok maalesef ama hala eğlenebiliriz, tamam mı? O yüzden şimdi İsa'nın meyvelerle ilgili bir hikaye bakalım beraber. Ve bu tabii ki kutsal kitaptan gelecek. Luka 13, 6'dan 9'a kadar. Luka 13, 6'dan 9'a kadar. Kitabınız başta bakabilirsiniz. Luka ekranda gösterilecek. Tamam, evet. İsa şu benzetmeyi anlattı. Adamın birinin bağında dikili bir incir ağacı vardı. Tamam, ilk önce bir yardımcıya ihtiyacım var. Adam olmak isteyen var mı dersem yanlış oldu galiba. Ama tiyatromda adam olmak isteyen var mı? Lütfen, gönül olsun ya. Tamam, Şerif abi lütfen. En o, yani bir adam var. Tamam. Adamın birinin, bu adam tabii ki. Adamın birinin bağında dikili bir incir ağacı vardı. Tamam, bir incir ağacına ihtiyacımız var. Var mı acaba? İncir ağaç, evet varmış. Süper. Tamam, senin ağacın var artık. Çok şanslısın. Bakabilirsin abi. Tamam mı? Ve devam etmeden, belki merak ediyorsun şimdi. Bir bağda neden bir incir ağacı vardı? Çünkü bağlar genelde ürünlerle dolular. Yani neden bir incir ağacı vardı? Ve ben araştırdım. Çok mutlu olacaksın. Araştırmama göre incir ağaçları asmaların arasına dikilirdi eski zamanlarda. Çünkü onların kökleri yüzeye yakın kalırlar. Ve üzümlerden bitimin çalmıyorlarmış. Hatta tam tersi üzümlerin sağlıklı olmasına yardımcı oluyorlar. Çok enteresan bir nokta değil mi? Ama daha da önemli bir nokta bu. Eski zamanlarda aynı zamanda bağlar ve incir ağaçları simgesel bir şekilde kullanılırdı. Simgesel bir şekilde. Tamam, bir örnek vereyim. Bu resme bakarsak ne aklımıza geliyor? Şirket geliyor mu acaba? Geliyor. Yani asıl resim tabii ki bir koç. Yani bir koç. Doğal olarak ama Koç Holding genelde aklımıza geliyor. Değil mi yani onu görürsek? Tamam, buna bakarsak. Evet. Aslında bir yonca. Evet, bir çiçek yaprağı ne diyorsun bilmiyorum ama tabii ki dört yapraklı, çok şanslıyız. Buna bakarsak. Bizim logomuz yani yaşam bilgisinin logosu değil mi? İşte aslında bir ağaç ama farklı bir şey anlıyoruz ondan. Ve aynı şekilde bir bağ eski zamanlarda Tanrı'nın halkını simgelendi. Tanrı'nın halkı için bir simgesiydi. O yüzden İsa hikayesini başladığında Yahudiler çok heyecanlı olurlardı. Gerçekten bizden bahsedecek. Şimdi bizim halkımızdan bahsedecek. Bizimle ilgili bir şey anlatacak ve koşa koşa gelirlerdi. Siz de o halk olabilirsiniz. Tamam mı? çok heyecanlısınız. Bizimle ilgi ne üretecek acaba bu insan? Tamam mı? Fazla heyecanla göremiyorsunuz ama. Tamam, teşekkürler. Heyecanlıyız. Tamam. O zaman, bir nokta daha var. Bağ ve incir ağacı Tanrı'nın halkını simgeliyorsa, hikayedeki adam kim acaba? Kim olabilir ki? Tabii ki Tanrı.
Wow.
Tamam. Adamın birinin bağında dikili bir incir ağacı vardı. Devam edelim. Adam gelip ağaçta meyve aradı. Şimdi meyve var mı acaba? Var mı? Aslında olmaması gerekiyor. Var mı? İnci görüyor muyuz? Ne kadar aradım biliyor musunuz? Her zaman inci koyduğumda internete her zaman inciler çıkıyor. Hayır istemiyorum diye. Ay yok yok yok. Maalesef yok. Ama bulamadı. Ay ne yazık ki. Bağcıya bak dedi. Ay bağcı. Bağcı. Bir bağcıya ihtiyacımız var. Bağcı olmak isteyen var mı? Kota bakıyorum. Aa istemiyormuş. Volkan abi sen de olmak ister misin? Ay süper. Evet çok iyi. Çok teşekkürler. Tamam. Adam tabii ki şimdi bağcıya ne diyor? Bak dedi. Bak dedi bağcıya. Ben 3 yıldır gelip bu incir ağacında meyve arıyorum, bulamıyorum. Onu kes. Toprağın besinini neden boş yere tüketsin? Kesmeden bir bekleyelim. Tabii ki bunu duyunca halk şaşırdı. Hani bizden bahsediyordu? Belki bir yanlışlık oldu. Yani bizi neden kestin ki? Evet çok şaşırdınız. Teşekkürler. Ve o zamanlarda biraz anlatayım. İsrail halkı arasında bir sorun çıkmıştı maalesef. Tanrı'nın istediğini ve egemenliğini aramak yerine maalesef Yahudiler kendi planlarıyla ilgileniyordu. Maalesef. Hatta Yahudilerin çoğu onları işgal eden Romalılara karşı ayaklanmak istedi. Yani entrika falan çeviriyorlardı. Ama o Tanrı'nın planı değildi ki. Hiç de değildi. Tanrı'nın halkına olduklarını unutup kendi işlerine bakıyorlardı. Ne yazık ki. Ve İsa onu fark edip onların gözlerini Tanrı'ya çevirmeye çalışıyordu. Ondan dolayı bu hikayeyi anlatıyordu. Ama ne diyoruz? Son pişmanlık fayda etmez ne diyoruz? Ya işte çok da geç kaldılar. Yani Tanrı gerçekten onları kesip atacak mı egemenliğinden? Bir bakalım. Bakalım. Aa, evet mi diyorsun? Bakalım. Bağcı efendim diye karşılık verdi. Ağacı bir yıl daha bırak. Bu arada ben çevresini kazıp gübreleyeyim. Gelecek yıl meyve verirse ne iyi, vermezse onu kesersin. Ya şükürler olsun bu bağcı için ya. 3 yıldır bu ağaca bakıp yetiştiriyor ama vazgeçmiyor ya. Ne kadar güzel bir bağcı. Yani bekleyelim diyor, ondan sonra karar vereceksin diyor. Ne güzel. Acaba hikayede bu bağcı kim? Biliyor musunuz? Aslında İsa, evet. İsa Mehdi. Süper. Çok teşekkür ederim. Alkışlayalım. Oturabilirsiniz. Tamam. Tabii ki baktığımız hikaye İsa'nın benzetmelerinden biri. Ve öğrendiğimiz gibi ilk olarak Yahudilere odaklıydı. Yani onun çevresindekilere odaklıydı. Ama yine de bizim için, hayatlarımız için de uygulanabileceğimiz birçok fikirler ve prensipler de bulunuyor. O yüzden bir bakalım. Başlangıçtan devam edelim yani. Başlayalım. İsa şu benzetmeyi anlattı. Adamın birinin bağında dikili bir incir ağacı vardı. Tamam, birinci noktamız o zaman yer. Yer çok önemli. Yanlış yer meyvesiz bir ağaç. Yanlış yer meyvesiz bir ağaç. Ve hikayede incir ağacı bağda bulunuyor. O aslında çok güzel bir başlangıcıydı. Gerçekten çok iyi bir başlangıcıydı. Oraya meyve vermek amacıyla dikildi. Ve bizim için bizim de bağda olmamız gerekiyor. Hatta daha doğrusu İsa da olmamız gerekiyor. İsa kendisi ne dedi Yuhanna 15'te? Bende kalın, ben de sizde kalayım. Çubuk asma da kalmazsa kendiliğinden meyve veremez. Bunun gibi siz de bende kalmazsınız, meyve veremezsiniz. Ben asmayı, siz çubuklansınız. Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Bensiz hiçbir şey yapamazsınız.
Wow, gerçekten insada olmamak gerekiyormuş.
Ama insada olmak ne demek acaba, değil mi? Yani daha önce meyve aracılığıyla kurtulmadığınızı söylemiştik, biliyorsunuz. İsa da olmak, bence onun sağladığı kurtuluşuna sahip olmak demek. Onun sağladığı kurtuluşuna sahip olmak demek. Tanrı bizimle bir ilişki kurmak istiyor. Ve sadece onunla ilişki kurduğumuz zaman onun egemenliğine girip meyve veririz. Fakat günah yüzünden mükemmel Tanrı'yla ilişki kuramıyoruz tabii ki. Yani yaptığımız sevap ne kadar iyi de olsa, yani yaptığımız günah, işlediğimiz günahı silemez. Fakat İsa Mesih gelince, o bizim hiç yapamayacağımızı yaptı. O günah işlemedi. Ve ona rağmen bir günahkarın ölümünü öldü. Ve öldüğü zaman kendi günahın cezasını almadı tabii ki. Çünkü günahı yoktu zaten. Bizim günahlarımızı kaldırdı. Bizim için, bizim cezamızı aldı. Ve artık ona iman edersek biz de aklınımız ve Tanrı'nın varlığına, ailesine, dağa, yani halkına giririz. Ve o zaman meyve veririz. Ve bir şekilde biz de insanın meyveleriyiz aslında. Kitap bunu diyor 2. Timoteus'ta. Tanrı bizi yaptıklarımıza göre değil, kendi amacına ve lütfuna göre kurtarıp kutsal bir yaşama çağırdı. Bu lütuf bize zamanın başlangıcından önce Mesih İsa'da bağışlanmış, şimdi de onun gelişiyle açığa çıkarılmıştır. Kurtarıcımız İsa Mesih ölümü etkisiz kılmış, yaşamı ve ölümsüzlüğü Mesih aracılığıyla ışığa çıkarmıştır. Ya, inanılmaz gerçekten, süper bir müjde. Ve bugün buradaysan, fakat İsa'da değilsen, yani onun kurtarıcı olup senin için öldüğüne inanmıyorsan eğer, lütfünü yaşamadıysan, seve seve seninle konuşmaya, senin için dua etmeye hazırız yani toplantıdan sonra. Ya benimle ya da kimseden başka biriyle konuşabilirsiniz. Tamam. Bağda değilsen İsa'ya gel ve onun aracılığıyla bağ anlaşıldı. Fakat İsa sadece kurtarıcımız değildir. Aynı zamanda örneğimizdir. Ve kendi roluyla ilgili bana dedi. Yuhanna 5:19 size doğrusunu söyleyeyim. O babanın yaptıklarını görmedikçe kendiliğinden bir şey yapamaz. Baba ne yaparsa o da aynı şeyi yapar. Yani İsa sürekli babasına bağlıydı. Ondan dolayı her zaman Tanrı'nın egemenliğine sergiliyordu. Ve Tanrı'nın egemenliğini sergilediği için ne vardı sonuç olarak? Sonsuz bir etkisi oldu. Hem de ebedi olan meyveleri var. Ve onun meyveleri daha önceki söylediğim gibi biriz. İnsanın kutlusunu aldıysak bile sürekli babasında kaldığı gibi, yani insanın su babasında kaldıysa onda kalmamız lazım. Yani İsa da kalmamız lazım. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Anlamak için tersine bir bakalım. Bir sorun var. Bir arkadaşla ya da biriyle irtibatı kesmek istersek genelde ne yapıyoruz? Yani birinden ayrılmak istersek ne yapıyoruz genelde? Ha, uzak bakıyoruz. Evet, kesinlikle. Aramıyoruz. Evet, kesinlikle. Bence mesaj varsa cebimizde onları siliyoruz tabii ki. Tekrar okumak istemiyoruz. Ay Facebook'tan kesinlikle siliyoruz. Blog falan koyuyoruz. Haber kaynağına kesinlikle bakmıyoruz. Öğrenmek istemiyoruz çünkü. Evet, başka bir şey var mı? İşte konuşmuyoruz, uzaklaşıyoruz, siliyoruz. İşte, İsa'da kalmak ve meyve vermek istemiyorsanız eğer, tavsiyem bu. Kutsal kitabı okuma, hiç dua etme ve kesinlikle kutsal ruh aracılığıyla söylediklerini dinleme. Uzaklaşın. Ondan sonra kesinlikle irtibat fosilidir. Mezmur 1 bunu diyor. Maalesef ekranda gösterilmeyecek ama ne mutlu o insana ki kötülerin öğüdüyle yürümez. Günahkarların yolunda durmaz. Alaycıların arasında oturmaz. Ancak zevkini Rabbin yasasından, yani onun sözünden alır ve gece gündüz onun üzerinde derin derin düşünür. Böylesi, bu da süper bir resim, gerçekten bayılıyorum. Akarsu kıyılığına dikilmiş ağaca benzer. Meyvesini mevsimde verir, yaprağı hiç solmaz, yaptığı her işi başarır. Gerçekten çok güzel. Ve dua ederken ise Tanrı'yla direkt konuşuyoruz. Yani hem biz konuşuyoruz hem de onun sesini dinliyoruz. Daha iyi arkadaşım yapıyor gibi. Bunu sordum ama neden kitap okuyoruz? Neden dua ediyoruz? İyi bir hissen olup Tanrı'yı bir süper hissetmek için değil. Sevap kazanmak için de değil. Çünkü İsa aracılığıyla kutluyoruz. Neden peki? İsa ile temas halinde hayatımızda hayatımızda istediğini görebiliriz. Tamam. Birinci nokta bağ girip İsa'da kaldım. Çok basit bir nokta. Herkesin bildiği bir nokta bence. İkinci noktaya bir geçelim. Adam gelip ağaçta meyve aradı ama bulamadı. Bağcı yapak dedi. Ben 3 yıldır gelip bu incir ağacında meyve arıyorum. Bulamıyorum. Onu ki toprağın besinini neden boş yere tüketsin? Bence ikinci noktamız vizyon. Vizyon. Vizyon yok, meyve de yok. Vizyon yok, meyve de yok. Ağacın sahibi meyve arıyordu ama ağaç meyve verdi mi? Hiç de vermedi. Tamam işte. Sanki ağaç ne olduğunu bilmiyormuş gibi geliyor bana. Yani sonuçta bir meyve ağacının meyve vermesi gerekiyor değil mi? Ve belki şimdi bağda bulunuyoruz. Yani Tanrı'nın çocuklarıyız. Bağa dikildik. Ama bazen kim olduğumuzu unutuyoruz. Peki sorun bu. Yani kim olduğumuzu hatırlıyor muyuz? Biliyor muyuz? Yoksa Yahudiler gibi kendi işlerimizde mi meşgulüz? İsa ya iman ettiysek biliyor musunuz? Vatanımız göklerdedir. Artık cenneti bir yer kazanmaya çalışmıyoruz. Ama gerçekten çok zor bir günle yabancı için oralı biri olduğumuz için gösteriyoruz. Oralı biri olduğumuz için, evet, oralı biri olduğumuzu gösteriyoruz. Yabancı insan gerçekten onu söylemeye istemiyor. Çok zor. Bir örnek vereyim. Tamam. Oralı biri olduğumuzu göstermek istiyoruz ve örnek vereyim. Türkiye'nin her yeri farklı bir şey üretiyor. Farklı bir şey üretiyor ve her taraf farklı bir mutfağa sahip. Mesela ben de var bir ay İzmirli var mı aslında bunun? İzmirli var. Mesela. Biz bir ay İzmirli bir ailenin yanında kaldık. Ve oradayken sürekli ne yedik biliyor musunuz? Ot. Ot. Ne vardı? Pazı vardı. Ispanak vardı. Büyük ihtimalle yani. Yememiştik ama. Evet. Aynen öyle. Hatta biliyor musunuz ısırgan bile yemiştik. Isırgan nasıl bir ot ya? Gerçekten doğurmaya çalışıyordum bir gün. Resmen ısırdı beni. Çok şaşırdım yani. Isırgan diyorlar ya. Tamam şimdi anladım. Çok tehlikeli. Söyleyeyim. Gerçekten çok enteresan bir şey. Aslında genelde eldiven giymen gerekiyormuş. Ama bilmiyordum tabii ki. Ben direkt girdim yani o işe ama. Neyse, işte İzmirliler ot yiyorlar genelde. Adanalı var mı? Adanalı yok mu? Evet, Adana'ya gidersen ot bulunur mu? Aynen öyle, et. Her taraf et. Tabii ki. Evet. Süper bir şey. Evet, Adana'yı çok seviyor. Tamam, Trabzonlu var mı? Trabzonlu komşularımız var aslında. Onlar sürekli hamsi yiyorlar. Yani büyük kasalar falan apartmanımıza geliyor. Teyze ne yapıyor yani? Temizliyor öyle. Çok enteresan. Temizliyor ve çabuk pişiriyor. Erzurum'dan var mı? Onların çok özel bir ekmeği var. Onun ismi Kete. Çok süper bir şey. Tamam, işte bana biri bana gelip Adanalıyım derse, fakat vejetaryen çıkarsam Adanalı olduğuna inanmam. Bir de İzmirli gelip ot yiyemiyorum derse İzmirli olmadığını anlarım tabii ki. Hamsi yemeyen Trabzonlu olur mu? Olmaz galiba. Ya tabii ki bir şekilde şaka yapıyorum ama yine de cennetli olduğumuz için artık cennete layık ve cennetin kültürüne göre yaşıyoruz. Değil mi? Yani kutsal kitap ne diyor? Onları meyvelerinden tanıyacaksınız diyor. Acaba biri bizimle karşılaşırsa cennetli olduğumuzu fark eder mi? Yani cennetin meyveleri, ortamını, sevgisini, davranışını, hareketini üretip taşıyor muyuz, gösteriyor muyuz acaba? Birkaç gün önce bir arkadaşla konuşuyordum ve o da Antakya'ya gitmeni tavsiye etti. Neden? Çünkü ona göre Antakya'nın yemekleri Türkiye'nin en güzel yemekleri. Doğru mu Antakya? Yani iki nefesi çok güzel, onu biliyorum ama işte yani tabii ki oraya gidemem şu anda. Yani para biriktirmem gerekiyor, vakit olmam gerekiyor, gidemem içten gerekiyor.
Tamam. Gidebiliriz diyor.
Ama başka bir arkadaş, o arkadaşı bahsederken başka bir arkadaş geldi ve ne dedi? Oraya gitmene gerek yok ki dedi. İstanbul'da Antakya yemekleri yapan yerler var zaten. Tabii ki İstanbul'daki restoranlar tam oradakilerine benzemez. Onu biliyorum. Ama diğer etedersen en azından fikir almış olurum değil mi? Yani baharatları denemiş olurum. Büyük ihtimalle Antakya'ya daha fazla gitmeye isterim. Gitmeden önce. Ve biz kilise olarak cennetin düşünebiliriz. Tamam, belki de tam cennetin lezzetini her zaman yakalayamıyoruz. Maalesef. Ama meyvelerimiz, yaptıklarımız, davranışımız cenneti yansıtıyor. İnsanlar bize bakınca iştahla cenneti ağzı basınlar. İstisinler. Şu an meyvelerimizle nasıl bir sosyal kuruyoruz? Tamam, başka bir sorun var. Hiç Adana kebabı yemeyen Adanalı ile karşılaştın mı? Hiç Adana yemeyen Adanalı ile karşılaştın mı? Bence mümkün değil yani. İmkansız bir şey. Ama karşılaşırsan bence bir Adanalı olmaz. Ve iki, zavallı çocuk ya. Dünyanın en güzel şeylerinden biri denememiş yani. Haberi bile yok. Çok yazık. Aynı şekilde İsa insanlar yaşama, doğru yaşama sahip olsun diye geldi dedi. Yani meyve vermek sadece diğerleri için bir şey değil. Bizim için de bir bereket. İnsanın istediğine göre yaşarsak hayat hem verimli hem de tatmin ettirici olur. Zaten bana göre verimli olmak ve hayatından tatmin olmak aynıdır. Şimdi yaşam prensibinden çok çabuk yaşam prensibinden bahsedersek hamdolsun bu meyve gerçekten meyve dolu geçiyor. Eylül ayında başladık ve kilise büyüyor. Bildiğim kadarıyla 7 kişi vakit oldu şimdiye kadar. Birkaç etkinlikler de var. Ne var? English for Life var, onu biliyorum. Ondan sonra K-Group var. O da çok süper bir şey. 2 altı kursu yaptık. Çok süper. Ondan sonra Termet düzenleyip Van'daki depremcilere yardım gönderdik. Gerçekten birçok şeyler oldu işte. Neden söylüyorum? Neden bahsediyorum onlardan? Özürmek için değil. Hiç de değil. Yani bu olaylar Tanrı'nın egemenliğini işaret ediyor. Ve bu etkinlikleri yaparken sadece iyilik yapalım demiyoruz. Tanrı'yı dinleyip onun istediğine göre yaşamak istiyoruz. Ve Tanrı'nın işlerinden gelen meyve oldukları için tam diyorum. Ama daha da fazla istiyoruz. Yetmez çünkü. Şimdiye kadar sadece bir sepet kadar meyveli oldu ama gelecek sene bir kasa kadar olsun istiyoruz. Misafirler aramızda olduğu zaman Tanrı'nın egemenliğine tatlı. sadece
kilisede değil ama kişisel hayatımızda da her alanda mevzuları görmek istiyoruz. Yerimizde, işte, sağlığımızda, evliğimizde, banka hesabımızda, ay devam edebilirim, okuyorsak derslerde, kilisede yaptığımız hizmetlerde, kutsal kitap okuduğumuzda vesaire
vesaire.
Her tarafta, her alanda mevzuları görmek istiyoruz. Ama bol mevzuları değilsek, ilk önce şu anki yaşamımızı değerlendirmemiz gerekiyor. Yani nerede meyve veriyorum, nerede başarıyorum, nerede vermiyorum acaba? Rabbim bana olan özel kendileri nedir, ne yapmamı istiyor? Meyve dolu ve meyve vermeyen alanları belirlememiz gerekiyor değil mi? Mesela bir örnek vereyim. Belki bu sene kutsal kitap okurken birçok yeni şeyleri öğrendim. O konuda, o alanda gerçekten kendimizi çok çalışıp hissediyoruz. Öğreniyorum, süper geliyor diye. Ama aile hayatımıza bakarken kendimizi çok kuru, uzayet hissediyoruz. Belki öyle oluyor. Ya da şu anda arkadaşla zor durumdayız ve oradan nasıl bir meyve geleceğini hiç bilemeyiz. Fakat iş hayatımızda her şey çok süper geliyor, her şey yoluna girdi. Bazı nasıl ağacının çevresini tadacaksa, Rab da hepimize büyük meyve vermek istiyor. Zayıf, kuru alanlarda da meyve yetiştirmek istiyor. Ondan yardım isteyelim onun için. Tamam, diyelim ki İsa'dayız. Onda kalıyoruz. Onunla bir ilişkimiz var. Tamam mı? Süper gidiyoruz şu anda. Değerlendirdik yani hayatlarımızı ve nerede büyümek istiyoruz da öğrendik, biliyoruz. Verimliliğimizi ne engelleyebilir? Ne engelleyebilir acaba? Üç noktaya bir bakalım, çok kısaca. Birincisi korku. Korku. Bence korku endişe. Büyümemizi engelleyip çiçeklerimizi çalmak için şeytan yüreklerimizi korku ve endişe kılar. Farkettiniz mi yani? Gördünüz mü hayatınızı? Sanki gördünüz bence. Hayatımızın sevincini ve tatlılığı alıp umudumuzu kesiyor. Ve belki hayatında da korkuyla mücadele ediyorsun. Bilmiyorum. Belki başarılıksızsan, belki aptal görülmekten, belki yeni bir işe başladığında çok korkuyorsun. Belki tatlılardan mı korkuyorsun? Belki diğerleriyle arkadaşlıktan da korkuyorsun. Bilmiyorum. Biliyorsunuz tabii ki. Şeytan Tanrı'nın hayatımızı yapmak istediğini iyi biliyor ve tam gideceğimiz yola bir korku kurar gibi bildiğimiz için. Mesela belki Tanrı diğerlerine öğretmeni istiyor fakat sen diğerlerinin önünde olmaktan korkuyorsun. Titriyorsun diye. Olmaz diyorsun. Ya da belki yeni bir işe ya da hizmete başlamanı istiyor. Fakat sen ay hiç başarmayacağım diye yapamıyorsun. Biliyor musunuz? Yani kendi hayatımdan konuşursam şimdi, Türkiye'ye geldiğimiz zaman yüreğimde o kadar büyük bir uçak korkusu vardı ki, yani uçağa binmek bile istemedim. Gerçekten çok korktum. Şu anda bile yani mücadele ediyorum yani o korkuyla ama annemi görmek istersem ve Tanrı'nın işini yapmak istersem, yani burada olmak istersem bir bilmem gerekiyor sonuçta. Ve aynı şekilde İsa'da kalarak ve onun gücüne sığınarak o korkuları yeniliyor. Korkuyorsak meyve maalesef veremeyiz. İkinci nokta meşguliyet ve sürekli yoğun olmak. Ve bunun için biraz yardım isteyeceğim var. Sen var, diyebilir misin? Bir hikaye anlatmak istiyorum çünkü. Evet, biliyorsunuz. Biliyorsunuz. Sır olsun. Tamam. İki oduncu her sabah ormana gidip ağaç kesiyorlarmış. Oduncunun biri sabahları erkenden kalkıp işe koyuluyor. Bu ağaç devrilirken hemen diğerine geçiyor. Gün boyu soluksuz çalışıyor. Öğlen yemeği bile yemiyor. Akşamları da arkadaşından birkaç saat sonra işi bırakıyormuş.
Arkadaşı ise işini yaparken zaman zaman dinlemiyor. Hava kararmaya başlayınca da evine dönüyormuş. Bir hafta bu tempoda çalıştıktan sonra ne kadar ağaç kestiklerini hesaplamışlar. Kim kazandı sizce? Çalışkan olan bunu mu? Sonuçta sık sık mola veren ve akşamları evine erken dönen oduncunun daha fazla ağaç kestiğini ortaya çıkmış. Çok çalışan oduncu çalışan oduncu bu sonuca fena halde öfkelenmiş. Bu nasıl olabilir diye söylenmiş. Senden daha erken işe başladım, senden daha geç bitirdim ve durup dinlenmeden çalıştım. Ama yine de sen daha fazla ağaç kestin. Bu işin sırrı nedir? Arkadaşı hafifçe gülümseyerek yanıt vermiş. Ortada bir sır yok. Sen durmadan çalışırken ben arada bir dinlenip baltımı biliyordum. Keskin baltayla daha az çabayla daha çok ağaç kesilir. Teşekkür ederim. Ve bence biz de bazen o birinci oduncuya benziyoruz maalesef. Ve özellikle İstanbul'da ve Bağdat Caddesi civarında aynı anda o kadar çok şey yapmaya çalışıyoruz ki hayatımız o kadar yoğun oluyor ki bazen koşmaktan yorulup yararlı olmamızı biliyoruz. Biliyor musunuz? Meşguliyet her zaman verimlilik anlamına gelmez. Ne yazık ki. Bazen hayatımız gerektiği şeylerle o kadar yoğun oluyor ki her tarafta yaprakta doluyoruz. Ama hiç memnunuz yok. Önceliklerimizi iyice seçmemiz gerek. Dikkatimizi dağıtmasın. Enerjimizi boşa harcamayalım. Gerek yok çünkü. Vaktimizi ve önceliklerimizi değerlendirmemiz lazım. Akıllıca tabii ki ve bilgece çalıştığımız zaman daha verimli oluruz. Çok mantıklı değil mi? Bu sene lab hayatımızda öncelik olarak ne işaret ediyor? Ne yapmamızı istiyor acaba? Önceliklerini seç, onlara bak. Tamam. Şimdi üçüncü noktamız olarak yalnızlık. Kiliseden bahsedeyim ilk önce. Korintiler bunu diyor, birinci Korintiler bunu diyor. Beden bir olmakla birlikte birçok üyeden oluşur ve çok sayıda ki bu üyelerin hepsi tek bir beden oluşturur. Neyse de böyledir. Hepimiz bir beden olmak üzere aynı ruhta vahdet edildik. İsa'da kalmak aynı zamanda onun seçtiği halk arasında ve onun bedeninde işte kalmak demek. Ve ondan dolayı biliyorsunuz bildiğiniz gibi pazar günleri ve yaşam yılı da çok önemli. Hem kişisel hem de toplumsal bir şekilde insanı izlemek iyidir, mantıklıdır. Ve kendin için konuşursan yaşam yılındaki abiler, ablalarla paylaştığım zaman o kadar çok öğreniyorum ki gerçekten anlatamam. Çok faydalı bir şey çünkü. Teşekkür ederim. Abilerime. Ve Mark'in en sevdiği ayetin dediği gibi demir demiri diler. İnsan ha insanı. İsa'da ve ailesinin yani halkının arasında istedi. Tamam. Aynı zamanda olgun bahçıvanlardan öğüt alalım. Olgun bahçıvanlardan öğüt alalım. Kendimizi geliştirmek istersek çıraklığa başlamamız gerekiyor bence. Çıraklığa girmemiz gerekiyor. Bize bakıp yardım edecek birine ihtiyacımız var. Ve her alanda doğrudur. Yani iyi bir iş adamı olmak istersen kiminle konuşacaksın? Başarılı bir iş adamıyla. Mantıklı değil mi? Yani iyi bir anne olmak istersen bir gününü iyi bir anneyle geçir. Bir dil öğrenmek istersen o dili konuşanlarla vakit geçir. Kesin öğrenecektir.
Ve uzun zamandır imanlı olan ya da senin takdir ettiğin dinde zaman geçirmeye karar ver. Neden olmasın? Verimli insanlar diğerlerinin verimli olmasını yardım etmeyi çok seviyorlar. Bütün bilir. Belki paylaşabilecek faydalı sayılar da var. Yani nasıl dua etmeli, nasıl anne olmalı, nasıl bir şey yapmalı, nasıl iş kurmalı. Tüm gibi şeyler. Aile olmalı gerçekten boş bir tesadüf değil. Bir benimizden öğrenelim. Aynı zamanda sadece bizden gelen değil, babanın yardımcısı da var. İsa özel bir yardımcıya vaat etti. Yuhanna 14'te bunu okuyoruz. Ama babanın benim adımla göndereceği yardımcı, kutsal ruh size her şeyi öğretecek. Bütün söylediklerim size hatırlatacak. Yani çıraklıktan bahsederken Rabbim Tanrı'nın özel yardımcısını unutmayalım. Kısa bir hikaye anlatmak istiyorum şimdi. Balkonumda bir yasemin çiçeği var. Gerçekten bayılıyorum. Biraz göreyim gibi oluyor. Gerçekten insan bir çiçeği ama ben bakmazsam gerçekten hiç olmuyor. Yani büyüyemiyor. Ne yapıyorum? Gidiyorum. Gidiyorum mu diyorsunuz? Gidiyorum. Tutuyorum falan. Ve boş taştan o ahşap çubuklar var ya. İşte onları aldık, koyduk. Ve ondan sonra onu alıştırmaya çalışıyorum. Yani dallarını alıştırmaya çalışıyorum o çubuklara.
Evet. Aynı şekilde içimizde bağcılık, bahçıvanlık yapan kimdir? Kutsal ruhtur. Bizi içimizde çalışıyor. Ve yüreğimizde içsel meyvelerini öğretiyor. Ürünleri neydi? Bilen var mı? Sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimdir. Ruhun meyveleri öyledir. Ve Tanrı ruhu içimizde değilse Tanrı'da olamıyoruz. Gerçekten kalamıyoruz. Fakat varsa eğer Mesih'i ölümden diriten Tanrı içinizde yaşayan ruhuyla ölümlü bedenlerinde de yaşam verecektir. Onun hayatımızda yaptığı işlere dayanıyoruz. O yoksa biz de yok maalesef. Meyvelerimiz de yok. O zaman Tanrı ruhunu alıp izleyelim. Tamam arkadaşlar, son noktaya vardık gerçekten. Son nokta maalesef pek iyi bir şey değil ama neyse, gübre. Evet, ondan bahsetmem gerekiyor maalesef. Gübrenin gücü hafife almayalım çünkü gerçek bir şey, gübre yok, meyve yok ya da azdır. Bahçe ne diyor? Çevresini kazayıp gübreleyin diyor. Ve zaten gübreye bakarsın. İyi bir şeye benzemiyor aslında. Kokusu çok fena. Ve sonuçta duruma bakmayın ama hayvanın dışkı gözünü çıkıp da koyuyorlar. Falan bir şey geliyor ama bir noktam bu. Bazen çok zorluk çekiyoruz. Ya da zor durumlar bulunmuyoruz. Bazen hiç anlayamıyoruz ama birçok kötülük başımıza geliyor. Aynı anda. Ve Tanrı'nın nerede olduğunu bilmiyoruz. Merak ediyoruz ama bilmiyoruz. Adam bakıyoruz ve her tarafta yüce görüyoruz. Yani kötülük, sıkıntı, zorluk. Fakat bu kötü gözüken ama vitaminle dolu gübrenin etkisini hafife almalı. Kitap ne diyor? Sıkıntılarla da övünüyoruz. Romalılardan okuyorum şimdi. Sıkıntılarla da övünüyoruz. Çünkü biliyoruz ki sıkıntı dayanma gücünü. Dayanma gücü Tanrı'nın beğenisini. Tanrı beğenisi de umudu yaratır. Umut düş kırıklığına uğratmaz. Çünkü bize verilen kutsal ruh aracılığıyla Tanrı sevgisi yüreklerimize dökülmüştür. Evet. Arkadaşlar bazen yüzü almak istersek yüzle gerekiyor. Belki hayatındaki en gizli gibi kokan zorluk, sıkıntı. Hayatında ne varsa sen biliyorsun ama yıllarca büyük bir hasatı dönüştü. Ve doğan bu. Tamam. Sonuç. Fark ettiniz mi? Hikayenin sonu yoktu. Yoktu, bilmiyoruz nedeni. Ve neden yoktu? Çünkü onun sonunu biz yazıyoruz. Biz yazıyoruz. Biz hikayemizi nasıl bitirmek istiyoruz? Öyle verecek miyiz acaba?
yaptıysan yerin benim olmanıza ağır gidiyor. O kadar istiyor ki. Bize yardım etmek de istiyor. Bizi bağ getirip kutsal ruhunu üzerimize dökmek istiyor. Böylece onun gücü aracılığıyla kendimizi ve diğer yerini tatmin edecek meyveleri veririz. Kutsulmak için değil ama. Kutsulmak için değil. Hem Tanrı'nın egemenliğine göstermek için hem de Tanrı'nın bizim için hazırladığı bol yaşama sahip olmak için meyve veriyoruz. Arkadaşlar, İsa için meyve dolu ağaçlar olalım. Tamam, şimdi bitiriyorum bu adını. Ama şöyle bir şey yaparız. Bir ilahi, son bir ilahi söyleriz. Ondan sonra dua almak isteyenler öne gelebilirler. Yani ilahi söyledikten sonra dua almak isteyenler öne gelsinler. Ve özellikle bugün 3 grup için dua etmek istiyorum. Birincisi, bağda, yani İsa'da bulunmuyorsan ve İsa'ya inanıp, kurtulup, ailesine girmek istersen bağ bir. Senin için vardır. İkinci grup, belki İsa'ya iman etsin ve kendini İsa imanlısı sayıyorsun, Tanrı'nın çocuğu olarak kendini sayıyorsun. Ama kendini meclisiz hissediyorsun, kuru hissediyorsun belki de. Belki bir vizyon yok. Belki önceliklerin yok, çok yoğun oluyorsun her zaman. Belki bir olgun bahçıvan ya da kutsal ruha ihtiyacın var. Belki Lawrence'ın daha önceki sözüne, yani sözünden sonra bir öne gelmek istiyorsun. Bir dünyayı değiştiren, tahir, yaratan biri olmak istiyorsun. Gelin, sizin için bir dua etmek istiyoruz. Ve üçüncü grup, belki şu anda çok zorluk çekiyorsun. Gerçekten çok kötü hissediyorsun, sıkıntıların var. Ve nasıl devam edeceğini bilmiyorsun. Gerçekten senin için dua etmek, seni teşvik etmek istiyorum. O yüzden öne gelebilirsiniz ve dua ederiz. İşte ulan yeter dedikten sonra ya duaya ya da yukarıya çıkıp şarkı gidebilirsiniz.